güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınından, canlı yayından, Güne Bakan'dan hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları 24 Eylül 2021 günlerden Cuma'yı, Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Haftanın son iş gününde yine farklı konu ve konuklarla sizlerleyiz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk bölümünde Kur'an ve hadis ışığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir telefon attığımızda olacak. Fatiha suresinin anlamını konuşuyorduk geçen hafta. Bu hafta yine Fatiha suresine kaldığımız ayetten devam edeceğiz. Efendim ikinci bölümümüzde sağlık haberleri köşemizle dünyada ve Türkiye'de öne çıkan sağlık haberleriyle yayınımıza devam edeceğiz. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan telefon attığımızda olacak. Şu an Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Şimdi güzel bir müzik geliyor kulaklarınıza, ardından buradayız.
Seçkin bir kimse değilim, aciz tutuyor baş harfleri ismimin. Sana zorsa bırak yanayım, değil ise esirgeme, bağışlamanı dilerim. Seçkin bir kimse değilim, aciz tutuyor baş harfleri ismimin. Sana zorsa bırak yanayım, kolaysa esirgeme, bağışlamanı dilerim. Hayat boş bir rüyaymış, geçen ibadetler özürlü, eski günahlar dipdiri, bağışlamanı dilerim. Hayat boş bir rüyaymış, geçen ibadetler özürlü, eski günahlar dipdiri, bağışlamanı dilerim. Seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harflerinde kimliğim. Sana zor sabrak yanayım. Değilse esirgeme, bağışlamanı dilerim. Seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harflerinde kimliğim. Sana zorsa bırak yanayım, kolaysa esirgeme, bağışlamanı dilerim. Hayat boş bir rüyaymış, geçen ibadetler özürlü, eski günahlar dipdiri, bağışlamanı dilerim. Hayat boş bir rüyaymış, geçen ibadetler özürlü, eski günahlar dipdiri, bağışlamanı dilerim. Hayat boş bir rüyaymış, geçen ibadetler özürlü, eski günahlar.
Seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harflerinde kimliğim. Sana zorsa bırak yanayım, kolaysa esirgeme, bağışlamanı dilerim. Bağışlamanı dilerim.
Hadis ışığında.
Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramdan Ebu Said bin Mualla'ya mescitten çıkmadan önce sana Kur'an-ı Kerim'deki en büyük sureyi bildireceğim demişti. Namazın ardından ona şöyle buyurdu. Bu sure 7 ayetten oluşan, namazlarda tekrar tekrar okunan Fatiha suresidir. Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an ve Hadis ışığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız bizlerle. Halis hocam merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Merhaba, selamünaleyküm cümleten.
Aleykümselam, hayırlı cumalar, hayırlı günler diliyoruz kıymetli hocam. Nasılsınız?
Elhamdülillah, Allah'a çok şükür. Sizler de iyisiniz inşallah.
Bizler de iyiyiz, çok şükür. Bugünümüze binlerce şükür olsun. Kıymetli hocam, geçen hafta sizinle Fatiha suresini konuşuyorduk. Ancak süremizin sonuna gelmiştik. Genel olarak Fatiha suresi bizlere neler anlatıyor? İsterseniz yine buradan başlayalım konumuza. Buyurun.
Peki, teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Normalde herhangi bir şeye başlarken bile Auzu Besmele çekiyoruz ya.
Evet.
Aslında bunlar Fatiha'nın girişinde. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an'da hangi ayeti okursak okuyalım, önce istiazeyi emretti. Yani Cenab-ı Hakk'a sığınmayı. Dolayısıyla Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bizim amansız bir düşmanımız var. Öyle kolay kolay yakamızı bırakmıyor.
Evet.
O bakımdan her vesilede ondan Allah Azze ve Celle'ye sığınıyoruz. O bakımdan Besmele'nin hep önünde geliyor. Çünkü Besmele'nin kendisi de Allah Azze ve Celle'nin Fatiha suresindeki ilk ayeti. Dolayısıyla Kur'an okurken de Eûzü Besmele bu anlamda çekiyoruz. Böylece Fatiha'nın birinci ayetine kadar girmiş oluyoruz. Cenab-ı Hak zatına sığınmayı bu amansız düşmandan öğrettiğine ve emrettiğine göre müfessirlerimiz diyorlar ki demek ki bunu kabul edecek. Yani bizi o amansız düşmana karşı koruyacak demek ki.
İnşallah.
Yoksa bir yandan düşmanı gösterip ona karşı sakındırıp sonra da bana sığının ben sizi ona karşı muhafaza edeyim buyurmuşken bunu karşılıksız bırakmaz. Dolayısıyla istiaze, yani Cenab-ı Hakk'a sığınma Allah Azze ve Celle'nin bizi ona karşı koruyacağı tam bir ümidiyle yapılır. Allah Azze ve Celle'ye böyle sığınarak sonra Bismillahirrahmanirrahim. Önceki hafta konu ettik. Rahman ve Rahim olan Allah Azze ve Celle'nin ismiyle. Ki bu da yine hayatımızla iç içe bir durum. Rahman olan Cenab-ı Hakk'ın rahmetini yaşadığımız bir ortamdan onu bu ismiyle anarak, yine Cenab-ı Hakk'ın rahmetini özel olarak müminlere yaşatacağı bir ortama doğru giden bir süreçte besmeleyi çekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah Azze ve Celle'nin adıyla. Sonra önümüze hamd geliyor. Elhamdülillahi. Allah'a, o yegane ilaha hamd ediyoruz. Ne demek hamd? Hamd böyle şükür gibi sadece iyiliklerle, güzelliklerle sınırlı bir kavram değil. Hamd her şeye. O yüzden elhamdülillahi ala kulli halin. Her hale hamd edilir. Cenab-ı Hakk'ın yaşattığı her hale Allah Azze ve Celle'ye hamd edilir. Önceki hafta kısaca değindik ki bu hallerin içerisinde iyiler de olsa, kötüler de olsa, bunların hepsini Cenab-ı Hakk'ın bizi sınadığı bir süreçte bizi iyi bir akibete doğru götürdüğü için yaşattığı bilinir. Yani kötülük değse ayağına bir diken bile batsa diyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, mümin için bu hayırdır. Dolayısıyla iki vakit arası gittik, sokakları dolaştık, hayatı dolaştık, geldik yine yeni bir vakitte Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığımızda hamd ediyoruz. Yaşanmış olan her şeye hamd etmek Allah Azze ve Celle'ye karşı bilincimizi tazeliyoruz. Hayatı yarattığın gibi yaşatan da sensin ya Rabbi. Ben bu bilinçten kopmadım. Çünkü hayattaki en önemli risk, hayatı yaşatan kudretin hayatla ilgisini biz kendi zihin dünyamızda, şuur dünyamızda kesersek, ayırırsak, koparırsak, o zaman hayata seküler bakmaya başlarız. Sanki hayat böyle bir rastlantısal süreçte akıyormuş gibi. Yani kimin elinden ne geliyorsa onu yapıyormuş gibi. Kapanın elinde kalıyormuş gibi. Belirsiz bir süreç işliyormuş gibi. Halbuki hayat özenle, itina ile, özellikle Yüce Yaradan'ın ilmiyle yarattığı ve belli bir maksat için bizi içinde yaşattığı bir süreç. Dolayısıyla yaşanan her hadisenin Cenab-ı Hakk'ın ilim ve iradesiyle yaşandığı bilincini tazelemek demek. Elhamdülillahi, ben o yegane ilaha, yani Allah Azze ve Celle'ye hamd ediyorum. O iki vakit arasında belki başına çok sıkıntılı şeyler geldi. Hiç istemediği şeyler de gelmiş olabilir. Ama kul yine geldiğinde, huzura çıktığında hamd eder. Cenab-ı Hakk'a bunu sen bana yaşatıyorsun, bunun farkındayım, bunun bilincindeyim diye Allah Azze ve Celle ile irtibatımızı tekrar kurduğumuz yerde hamd ederiz. Elhamdülillahi ve sonra biliriz ki Rabbil Alemin. O alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle.
Evet.
Sadece bizim dünyamızdaki gelişmeleri an be an yaratıyor ve yaşatıyor değil. Bütün alemleri Allah Azze ve Celle sevk ve idare ediyor. O buyurdu ki zatıyla ilgili olarak Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. O hay olan, mutlak diri ve kayyum olan, yani her şeyi diri tutan, ayakta tutan, canlı tutan, her şeyin varlığını Cenab-ı Hak Allah Azze ve Celle sağlıyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın la ta'huzuhu sinetun ve la nevm. Onun için herhangi bir yorgunluk, ondan sonra uyku hali, böyle bir gaflet doğuracak. Dolayısıyla da sistemden, yarattığı bu muazzam sistemden Cenab-ı Hakk'ın habersiz kalacağı böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü bu sistemi, bu varlık nizamını yaratan Allah Azze ve Celle, her an onu yaşatan Allah Azze ve Celle. Kulle yevmin huve fî şe'n. Her anı itibariyle as-samed olan Cenab-ı Hakk'a dayanıyor. Dolayısıyla kul bilincini Fatiha suresindeki bu çok önemli giriş ile Cenab-ı Hakk'ın kudretine tekrar ne diyelim, hani yeni tabirle refresh eder, tazeler. Çünkü sokakta, evet, iş yerinde, hayatın bu belgizlerinde bazen insan olaylar kendiliğinden akıyormuş gibi zehaba kapılmaya, dolayısıyla da yaşadıklarından ötürü şunu bunu kendisini vesaire etrafı doğrudan bundan mesul tutmaya kalkabilir. Halbuki mümin kimin eliyle olursa olsun gelen iyiliklerin, kötülüklerin, yaşanan her şeyin neticede Allah'ın izniyle olduğu bilinciyle hareket eder ve kendine bakan yüzüyle bunu çözümlerken Rabbim beni sınıyor, Rabbim bana eğer bir sıkıntı geldiyse Rabbim beni sınıyor der. Eğer bir iyilik, güzellik geldiyse yine Allah Azze ve Celle beni sınıyor. Cenab-ı Hak وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ İyiliklerle de, kötülüklerle de biz onları sınarız. Hazreti Süleyman Aleyhisselam etrafında onun emrinde bulunan kimselerle meclisinde otururken dedi ki اَيُّكُمْ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا Bu Seba Melikesi'nin tahtının konusu açıldı. Çünkü öncesinde Hüdhud'u yerinde göremeyince biliyorsunuz Hazreti Süleyman'ın efendim orduları vardı. Cinlerden orduları, kuşlardan orduları.
Evet.
Hüdhud da onun emrinde olan bir asker aslında. Hüdhud dediğimiz kuş. Hazreti Süleyman Aleyhisselam Hüdhud'u yerinde göremeyince dedi ki mel yele aral Hüdhud. Ben bu Hüdhud'u niçin göremiyorum? Dolayısıyla onu yoklayınca o bir vakit sonra geldi. Dedi ki ben وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئِنْ بِنَبَئِنْ يَقِينَ Yani görevdeydim, iş üzerineydim, Seba'da bir yere denk geldim ve oradan sana kesin bir bilgi getirdim. Ne var orada diye bilgiyi almak isteyince, dedi ki orada bir Seba melikesi var, çok büyük bir arşı var. Onlar orada وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِشَّمْسِ Güneşe tapar bir halde onları gördüm. Ondan sonra durumlarını anlatınca Hazreti Süleyman Aleyhisselam Seba Melikesi'nin durumuyla ilgili belli bir planlama yaptı. Bunun içerisinde Seba Melikesi'nin tahtının getirilmesi var. Dedi ki tabii Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü o kadar büyük ki çünkü vaktiyle Cenab-ı Hakk'a dua ederken Rabbi hebli mulken ya Rabbi bana öyle bir mülk ver ki la yenbagi li ahadin min ba'di benden sonra hiç kimseye öyle bir mülk olmasın. Dolayısıyla Hazreti Süleyman'ın mülkü bütün meliklerin, bütün kralların, sultanların hepsinin fevkinde olmuştur. Duası böyle çünkü. Cenab-ı Hak mesela rüzgarı onun emrine verdi. وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ Onun emriyle koşar. Şimdi böyle bir muktedir melikin insanlık içerisindeki en büyük hükümdarın şeyindeyiz, meclisindeyiz. O orada diyor ki, böyle Seba Melikesi'nin tahtının getirilmesini istiyorum. Bunun emrini, fermanını veriyor. Meclisindeki onun emrinde bulunanlardan, قَالَ اِفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنِّ Cinlerden bir ifrit dedi ki, اَلَا اَت۪يكَ بِهِ Ben sana onu getiririm. Tabi Hazreti Süleyman Aleyhisselam dedi ki, ne zaman? Çünkü muktedir krallar, hatta yani herhangi bir patron bile olsa bir şeyin yapılmasını istediği zaman ne zaman yapılacağını da bilmek ister.
Evet.
Ucu açık olmaz. Dedi ki ne zaman? O dedi ki قَبْلَ اَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ Sen bu yerinden kalkmadan ben getirmiş olacağım. Hazreti Süleyman Aleyhisselam o meclisin, o oturumun artık vaktine kadarsa yani bugün için bile bir toplantı en fazla yarım gün olur değil mi? Hadi gün boyunu olsun.
Hı hı.
Beğenmedi. Uzun geldi ona bu süre. Yani o kadar uzak bir coğrafyadan tahtı, koca tahtı getirecek. Hem de toplantının bitimine yetiştirecek. Hazreti Süleyman Aleyhisselam beğenmedi. Sonra başkası yok mu diye aranırken daha çabuk getirecek birini. Cenab-ı Hak anlatıyor diyor ki قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ Kitaptan İlmi olan dedi ki اَنَا اَت۪يكَ بِهِ Ben sana onu getirebilirim. Tabi sorunca ne zaman diye dedi ki قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ Sen gözünü kımıldatıncaya kadar onayını ver bir göz açıp kapayıncaya tahtı karşına getirmiş olayım. Onayı verince Cenab-ı Hak diyor ki فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ Hazreti Süleyman tahtı, Seba Melikesi'nin tahtını karşında hazır buldu. Gelmiş, karşısında dingin bir vaziyette.
Evet.
Şimdi bu Hazreti Süleyman Aleyhisselam insanlar içerisinde krallardan birisi, aynı zamanda Allah'ın peygamberi. Ve bu krallığı, bu iktidarı, insanlık iktidarı, insanlar içerisindeki en büyük iktidar. Sonra kimseye kalmayacak. Ve yaşadığı bu sahne de onun iktidarının, nüfuzunun, gücünün karşılığı olan muhtemelen zirve bir sahne. Yani ne kadar muktedirim. Şu anda istediğim yerine geliyor. Gücüme bak, kuvvetime bak diye kendisini beğeneceği, yaşadığı bir iyiliği, güzelliği, elde ettiği bir imkanı kendinden bileceği bir an bu. Allah Azze ve Celle Hazreti Süleyman'dan aktararak bize diyor ki, karşısında görünce Seba Melikesi'nin tahtını, dedi ki, herde min fadli Rabbi, bu benim Rabbimin fazlındandır. Yani bu benden değil, benim büyüklüğümden, benden kaynaklı değil, efendim bu getiren kişinin kendisinden değil. Şu an bu yaşadığım hadise Allah Azze ve Celle'nin yaşattığı bir hadisedir. İşte demin bahsettiğimiz çözümleme bizi huzura geldiğimizde, her hamd edişimizde tekrar Cenab-ı Hak ile bağlaması gereken, arada yaşadığımız iyilikler yahut kötülükler, her ne yaşandıysa namaz bizi bunları Cenab-ı Hak üzerinden anlamaya sevk eder. Hamd ederken, ya Rabbi bu senin fazlındandır. Sen bana bu iyiliği yaşattın. Peki risk ne? Risk özellikle iyilikte, bir kimse bir iyiliği yaşadığı zaman, Cenab-ı Hak kendisine bir güzellik yaşattığı zaman bunu kendisinden bilip istikbar dediğimiz büyüklenme, ondan sonra kendini beğenme ve Allah Azze ve Celle'yi unutup kendisini öne çıkarma. Bu bir başladığı evet. zaman ilerler, ilerler, ilerler, yol alır, yol alır. Kişi artık her şeyi ben sevk ve idare ediyorum. Emrim her şeye geçiyor. Ben hayatımı yönetiyorum. Dış müdahalelere kapalıyım. Güvencemi sağladım. Bu kulun kulluğundan çıkıp başka bir yerlere doğru ilerlemesi. Cenab-ı Hakk'ın اَرَأَيْتَ مَنْ اِتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Hevasını ilah edinen, yani kendi kendisini ilah edinmiş bir adam yoluna girmesi. Halbuki düşünün, en güçlü iktidarın sahibi olan Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın iktidarının zirve anını yaşadığı bir anda olayı hemen doğru çözümlüyor. Vay be diye kendisine değil veya bu işi gerçekleştiren kimseye değil, diyor ki هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي Bu benim Rabbimin fazlındandır. لِيَبْلُوَنِي Beni sınamak istiyor. اَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ Şükür mü edeceğim yoksa küfür mü edeceğim? Küfür Arapça'da nankörlük demek. Üzerini örtmek demek. Asıl nimeti göz ardı edip kendini öne çıkarmak veya bir başkasını öne çıkarmak demek. Allah Azze ve Celle'den olduğunu o anda kaybetmek demek. Dolayısıyla hamd bizi iki vakit arasında yaşadığımız bir iyilikte, bir güzellikte, efendim, eğer onu başkalarına borçlu hissetmişsek, söz gelip patrona borçlu hissetmişiz yahut bir başka muktedir kimseye, o kimin eliyle bize geldiyse, onu döner namazda biz tahsih ederiz. Ya Rabbi onu bana sen gönderdin.
Evet.
Benim böyle bir yanılgım oldu. Ben hamd ediyorum. O da senin kulun. Öteki o da ki de senin kulun. Her kimlerin üzerinden olursa olsun, hamd ettiğimiz zaman bütün kudretin hepsini malik olan, üst kudret alemin sahibi, maliki olan Allah Azze ve Celle'ye hamd edip böylece o yaşadığımız iyiliklerin Cenab-ı Hak'tan olduğu bilincini içimizde tazeleriz. Aksi takdirde hamd etmekten uzak duran kimse, ki Fatiha hamd etmenin bir aracıdır, Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği müstesna bir sure ve her namazda gerçekleştiriyoruz. Bu şey demek, günde 3 vakit yemek yiyoruz ama günde 5 vakit namaz kılıyoruz. 5 vakit namazda sürekli hamd ediyoruz. Demek ki hamd etmeye ve hamd üzerinden Cenab-ı Hak ile tekrar bu irtibatı kurmaya yemek yemekten, su içmekten daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bu evet. bizim Hı-hı. Cenab-ı Hak'tan kopma eğilimimizin ne kadar yüksek olduğunu gösterir. Cenab-ı Hak'tan kopma eğilimi bizim açımızdan en büyük risktir. Hayatın başkaları eliyle, başka muhtediler üzerinden aktığına dair bir düşünceye savrulmak bizi hamdden koparır, Cenab-ı Hak'tan koparır. Ama namaz Allah Azze ve Celle ile aranızda güçlü bir irtibattır ve elhamdülillahi deyince Cenab-ı Hakk'a o yaşadığımız güzelliklerin aslında ondan geldiği, eğer unutmuşsak, yok Hazreti Süleyman gibi yaşadığımız anda da o bilinç ile eğer Allah'a hamd ettik, bu onun fazlındandır dedikse, bu uyanıklığın, farkındalığın zirve hali, en güzel hali. Cenab-ı Hak Hazreti Süleyman üzerinden bunu övgüyle bize aktardı. Diğeri ne? Em ekfuru. Bakın Hazreti Süleyman ile Allah'ın peygamberleri, onlar da birer beşer ve onlar da bu hayatı Cenab-ı Hakk'a karşı sorumlulukla yaşıyorlar. Yani Allah Azze ve Celle'nin sınavından azade değiller. Cenab-ı Hak her ne emrediyorsa, her neyden sakındırıyorsa, başta onlar bunları imtisal ediyor, sahipleniyor, yaşıyorlar. Ve hatta uğradıkları iptilalar, sınama süreçleri müminler gibi, hatta onlardan Hazreti Peygamber'in haber vermesiyle daha ağır. Eşeddül belaya el enbiya. Demek ki Cenab-ı Hak Hazreti Süleyman'ı orada iptila etmiş. Hazreti Süleyman diyor ki çözdüm ben olayı, bu Rabbimin fazlından. Beni sınamak istiyor, şükür mü edeceğim yoksa Rabbimi unutup göz ardı mı edeceğim? Bir diğer başka muhtemel olay konuşalım. O da kötü şeyin yaşanması, kötü bir olayın yaşanması, başa kötü bir hadisenin gelmesi. Şimdi iyi hadise geldiğinde ya şükretmek ya küfretmek, yani Allah Azze ve Celle'yi unutmak. Kötü bir hadise yaşandığında da ya Allah isyan etmek ya da sabır etmek gibi iki alternatif var. Hamd bizi yaşadığımız kötü olaylarda sabretmeye bizi götürür. Eğer hamd aracımız, yani Fatiha'mız, yani namazımız yoksa, o zaman biz yaşadığımız kötü olaylardan ötürü bu kez isyana sürükleniriz. Bu niye başıma geldi? Bu neden oldu diye Allah Azze ve Celle'yi suçlamaya, Cenab-ı Hakk'a baş kaldırmaya, diklenmeye ve artık kendimizle bile çatışır bir hale gireriz. Dolayısıyla hamd tatmin halidir. Her şey kontrol altında, her şey o yüce muktedirin ilmi ve iradesiyle gerçekleşiyor. İşe ipin ucu kaçtığı yok, olay sarpa sardığı yok. Hiçbir zaman bildik bir alamete gidiyoruz, kıyamete misali, hı hı. bir rastlantısal kargaşanın içerisinde değildir müminin yüreği. Neden? Çünkü onun elinde Fatiha gibi bir hazine var, Fatiha gibi bir anahtar var ve bu anahtar ile huzurda Cenab-ı Hak ile sürekli irtibatını tazeliyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Şimdi Cenab-ı Hak birinci ayette Bismillahirrahmanirrahim dedi. Rahman ve Rahim Allah'ın ismiyle. Birinci ayeti biz okur okumaz adeta Cenab-ı Hakk'a mukabele ediyoruz. Sen ki kendini bize Rahman olarak tanıttın, sen ki kendini bize Rahim olarak tanıttın, bizi esirgemeye, bizi hem dünyada hem ahirette rahmetine çağırdın, biz de sana hamd ile mukabelede bulunuyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bunu belirgin kılmak için de bu ilişkiyi Cenab-ı Hak zatını nasıl Rahman ve Rahim olarak almışsa, biz de ona hamd ederken zatını anar anmaz yine Rahman ve Rahim olarak dile getiriyoruz. Evet. Dolayısıyla birlikte okursak orada geçiş söz konusu. Elhamdülillahi Rabbil alemin'errahmanirrahim. Rahman, Rahim, alemlerin Rabbine hamdolsun.
Sayın Cenab-ı Hocam, Hak, Sayın Hocam son dakikalarımızın içerisine giriyoruz sizinle olan yolculuğumuzda. O kadar tatlı anlatıyorsunuz ki ben araya girip de parazit yapmak istemedim. Allah razı olsun ebeden. Ben son olarak sizden bir Fatiha suresini dinlemek arzu ediyorum. lütfeder misiniz acaba? Hani buyuruluyor ya, Kur'an sadra şifadır. Şöyle gönüllerimize, ruhlarımıza şifa olsun. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Her birimizin çeşit çeşit sıkıntıları var, maddi ve manevi. İnşallah bu da gönüllerimize, ruhlarımıza şifa olsun.
İnşallah. Hatta öyledir. Çünkü sahabe-i kiram efendilerimizden biri hasta olan bir kimseye bunu okudu, Fatiha'yı, iyileşmesi için rukya maksadıyla. Ve adam iyileşti. Evet. Ve bunları ödüllendirdi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldiklerinde durumu anlattılar. Yaptığımız şey doğru oldu mu olmadı mı, hani bilmediğimiz bir şey yaptık diye. Hazreti Peygamber o sahabeye sordu. Nereden bildin Fatiha'nın şifa olduğunu diye. Böylece onaylamış oldu. Fatiha özelde şifa olduğu gibi bütün Kur'an şifadır. Peki o niyetle okuyalım inşallah.
İnşallah.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdina's-sıratal mustakim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. آمين.
Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık kıymetli hocam. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam edelim. Çok sağolunuz yayınımıza katıldığınız için.
İnşallah. Kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet.
Sağolunuz. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an ve Hadis Işığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız bizlerle birlikteydi. Fatiha suresinin anlamı üzerine sohbet ettik. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz kendisiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Sana affetsin.
sağlık haberleri.
Burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan'dasınız. Yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, sağlık haberleri köşemizle devam ediyoruz. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan'la gündemi konuşacağız. Gündemde dünyada ve Türkiye'de öne çıkan sağlık haberleri. Birleşmiş Milletler'in 76. Genel Kurulu görüşmelerinde aşıya erişimdeki sıkıntıya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler temsilcisinin değerlendirmeleri, aşı karşıtlarına yönelik mesaj, BioNTech aşısında 3. doz ve 12 yaş altı uygulamaya ilişkin gelişmeler, Türkiye koronavirüs verileri, bilim kurulu sonrası, Sağlık Bakanı'nın açıklamalarından önemli başlıklar, yüz yüze eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları, temaslı takip sisteminde değişiklik, yeni uygulamaya giren 2 doz aşılama haritası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Sağlık Bakanı'ndan yerli aşı TÜRKOVAK hakkında açıklamalar ve son olarak bebeklere yanlışlıkla COVID aşısı yapıldı iddialarına Sağlık Bakanlığı ve aile hekimlerinin yanıtı konularını ele almaya çalışacağız süremiz yettiğince. Şu anda Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan telefon hattımızda. Sayın Karaaslan merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, iyiyim. Sağlığımız iyi olduğu sürece hepimiz iyi olacağız inşallah. Bu hafta bayağı yoğun geçmişti senin de gündem evet. başlıklarını verdiğin gibi Mustafa. Dilersen hemen dünya ve Türkiye gündeminden başlayarak vatandaşlarımızı bilgilendirelim bir haftadaki gelişmelere ilişkin.
Evet, buyurun.
Dünyaya baktığımız zaman hala salgını konuşuyoruz maalesef. Dünya genelinde 231 milyon 120 bin yeni vaka sayısına ulaşıldı ve 4 milyon 736 bin de kişi hayatını kaybetti. Bu haftanın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi Birleşmiş Milletler'in 76. Genel Kurulu görüşmesinde aşıya ulaşımdaki eşitsizliğe vurgu yapılması oldu. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da burada yaptığı konuşmada 10 milyarlarca insanın virüsün pençesinde kıvrandığı böylesi bir dönemde aşı milliyetçiliğinin farklı yöntemlerle halen sürdürülüyor olması insanlık adına yüz kızartıcıdır, kızartıcıdır vurgusunu yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de benzer bir açıklaması oldu. O da şu anda burada tehlike çanlarını çalmak için buradayım. Dünya uçurumun kenarında açıklamasında bulundu. Ve maalesef ki dedi bazı ülkelerde vatandaşların büyük bir kısmı aşılarını olmuşken özellikle zengin ülkeler bunlar dedi. Buna karşın Afrikalıların şu an itibariyle %90'dan fazlası hala ilk dozunu bekliyor. Aşı adaletsizliğinin bir an önce önüne geçilmesi lazım. Bütün ülkelere işbirliği çağrısında bulunuyorum şeklinde bir uyarıda bulundu. Bu arada tabii aşılamanın bütün dünyada önemi vurgulanmasına karşın bazı ülkelerde de aşı karşıtlarının bir takım provokatör eylemleri söz konusu Mustafa.
Evet.
Buna ilişkin de Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü'nün bir uyarısı oldu. Buradan sesleniyorum, lütfen bilgi kirliliğine dikkat edin. Sosyal medyada yetkili mercilerce yapılmamış olan açıklamaları dikkate almayın. Elimizdeki tek güç aşıdır ve herkes mutlaka tam doz aşılarını olmalıdır hayatlarının korunması için şeklinde bir uyarıda bulundu. Hemen yine dünyadan en önemli gelişmelerden birisi Türkiye'de de şu anda 2 doz Sinovac olan kişilere 3. doz hatırlatma aşıları yapılıyor. BioNTech olanlara ise 3. doz hatırlatma aşısının ne zaman yapılacağına ilişkin dünyadaki gelişmeler Sağlık Bakanlığı tarafından da takip ediliyor. Ona göre bir planlama yapılacak. 5-11 yaş grubunda bir araştırma yapılmıştı. Bununla ilgili bir aşı geliştirildiğini duyurmuştu BioNTech Pfizer firmasından Sayın Uğur Şahin ve Özlem hocamız. Bunun sonuçlarının çok iyi olduğunu, bunun için de onay için başvuruda bulunduklarını söylediler. Yine önemli gelişmelerden bir tanesi dediğimiz gibi BioNTech aşısının 3. dozu 65 yaş üzeri kronik hastalığı bulunanlar ve riskli işlerde çalışanlar için ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından dün onaylandığı duyuruldu. Türkiye'ye baktığımız zaman işte Türkiye'de bundan bir iki hafta öncesine kadar yeni vaka sayılarında 20-23 bin bandında gidiyordu. Ve bu Sağlık Bakanı tarafından da kritik bir eşik olarak tanımlanmıştı Türkiye için. Fakat maalesef şu anda vaka sayıları 30 binlere dayandı. Yani kritik eşiğin çok üstüne
evet,
gitti. O yüzden hem Sağlık Bakanlığı, hem Sayın Bakanımız, Cumhurbaşkanı ve bilim insanları sürekli uyarılarda bulunuyorlar. Vatandaşlar tam doz aşılarını mutlaka yaptırması lazım yarına sağlıklı bir şekilde çıkabilmemiz için. Bu haftanın en önemli başlıklarından bir tanesi bilim kurulu toplantısı yine olmuştu. Hem yüz yüze eğitim hem de aşılama gündemiyle toplanmıştı. Sayın Fahrettin Koca buradan sonra yapmış olduğu açıklamada gebelerdeki hastalığa, COVID-19'daki yakalanma oranlarına dikkati çekti. Buradan gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki gebelerimizin aşı olmalarında bir tereddüt yok. O yüzden bilim kurulumuzca da bu tekrar vurgulandı. Gebeler aşılarını olsunlar şeklinde bir uyarıda bulundu. Yüz yüze değerlendirmeye ilişkin de Sayın Fahrettin Koca'nın değerlendirmeleri vardı. Yüz yüze eğitimin şu ana kadar alarm veren bir durumun söz konusu olmadığının ancak tedbir kurallarına harfiyen uyulması gerektiğinin altını çizdi. Burada çok önemli bir mesaj vardı. Bilim kurulumuz aşının yaygınlaşması ile birlikte artık okulların en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıdır dedi. O yüzden herkesin, veliler de dahil, okul ve velilerin işbirliği içerisinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Bugüne kadar tek doz aşılamaya ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından bir harita paylaşılıyordu Mustafa. Bu pazartesinden itibaren bir yenilik olarak iki doz aşılamaya yönelik illere kapsayan bir harita yayınlandı. Bu haritada en önemli dikkat çekici başlıklardan bir tanesi özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizde bazı iller kırmızı oldu. Çünkü buralarda aşılama oranları istenilenin çok altında. Bu dikkat çekici olan bir başlıktı. Bir başka en önemli konu ise temaslı takibine ilişkin bir yenileme yapıldı rehberde. Bundan en önemli olan kısmı söyleyeyim vaktimizi hızlı değerlendirmek adına. Yeni yapı yayınlanmış olan bu rehbere göre, güncellenmiş rehbere göre en az 2 doz aşısını yaptırmış veya son 6 ay içerisinde COVID-19 geçirmiş kişiler COVID-19 pozitif biriyle temas ettiklerinde bu kişilerin HES kodları riskli görünmeyecek. Ancak vaka takip modülünde temaslı olarak kaydedilecekler. Tedbir kurallarına uygun şekilde devam edecekler. Bir semptom bulunması halinde hastaneye gidip PCR testi yapılacak. Semptom şayet gelişmezse bu kişilerde temasın 5. gününde PCR testi yaptırmakla yükümlüler. Eğer PCR testi yapılmazsa 6. günden itibaren HES kodları riskli hale gelecek ve bu kişiler de karantinaya alınacaklar. Varyantlarla ilgili de bir gelişme oldu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından beta, gamma ve delta varyantları riskli varyantlar olarak, endişe verici olarak tanımlanmıştı. Sağlık Bakanlığı'nca da tehdit verici varyantlar tanımlaması var. Şimdi yapılan düzenleme ile bu saydığımız varyantlardan saptanması durumunda bir kişi bu izolasyon süresi 14 gün olacak. 14. günün sonunda ise bir test yapılmaksızın karantinası sona erecek. Yerli aşıyı heyecanla bekliyoruz Türkiye olarak. Evet, hem de evet. Türkiye'nin katkı sağlayacağı bir sürü ülke var. Türkiye birçok konuda yardıma ihtiyacı olan ülkelere el uzatan ilk ülke olmuştur her zaman. O yüzden TÜRKOVAK konusunda da Türkiye'nin yardımlarını bekleyen ülkeler var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada da yerli aşımız TÜRKOVAK'ı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifasına sunacağımızı ifade etmek istiyorum müjdesini
İnşallah
verdi.
İnşallah heyecanla bekliyoruz biz de.
Aynen Sayın Fahrettin Koca da benzer bir açıklama yaptı. O da her şey yolunda gider ve onay alınırsa Ekim ayı içerisinde üretime geçilmesinin beklendiğini söylemişti. Bir önemli gelişme daha vaktimiz varsa dünkü gündem maddesini alalım. Ege Üniversitesi'nden bir öğretim üyesinin bir programda iddiası olmuştu. Bebeklere yanlışlıkla aşı, COVID-19 aşısı yapıldığına yönelik. Daha sonra açıklamasında bir değişiklik yaparak bunun bir bebekte olduğu yönünde bir açıklama oldu. Hemen bu beyanın üzerine medyada yansımaların ardından Sağlık Bakanlığı devreye girdi. İddianın kaynağı hakkında bakanlık tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Aile Hekimleri Federasyonu'ndan da bunun söz konusu olamayacağını, bütün aşılamanın Sağlık Bakanlığı'nın barkod sistemiyle dağıtıldığını, böyle bir şeyin mümkün olamayacağını söyledi Aile Hekimleri Federasyonu'nda. Yine bir bebekte COVID-19'la ilişkin yanlış bir aşı yapıldığı beyanı vardı. Bunun üzerine de İzmir'deki savcılık hemen devreye girdi. Soruşturma başlattı. Yakından takip ediliyor. Aynı zamanda bu söz konusu olan bebeğin ailesi de ilgili kişi ve yer hakkında suç duyurusunda bulundu sevgili Mustafa.
Evet. Dünyada ve Türkiye'de öne çıkan
önemli sağlık haberlerini aktardınız. Bunlar önemli gelişmeler. En son konuşulan da bebeklere yanlışlıkla COVID aşısı yapıldı iddiaları.
Evet.
Bu halk tarafından çok konuşuluyor. Bakalım bunun da neticesini merakla bekliyoruz.
Tabii bir önemli gelişmemiz daha aslında yüz yüze eğitimdi. Bütün veliler 1,5 yıl aradan sonra çocuklarımız okula kavuştu Mustafa. Acaba okullarda bir durum var mı yok mu şeklinde bir endişe vardı. Bazı sınıflar kapanmıştı. Ama Sayın Fahrettin Koca'nın endişe verici bir durum olmadığı yönündeki açıklamasını dile getirmiştik. Buna benzer bir açıklamayı da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptı. Mahmut Özer şu an okullar açık tutmamızla ilgili en büyük avantajımız öğretmenlerin aşılama oranı dedi. Çok büyük oranda öğretmenlerin birinci doz hem de ikinci doz aşılanmalarının yapıldığını söyledi. Okullarda tedbir kurallarına bağlı kalındığını altını çizdi. Ve şu ana kadar hani alarm verici bir durumun olmadığını söyledi. Bir de PCR tartışmaları vardı. Yine Mahmut Özer velinin rızası olmayan hiçbir öğrenciye PCR testi uygulanmayacağının altını çizdi. Sağlık Bakanlığı ile görüşüldüğünü belirtti. Bununla ilgili gelişmelerin de velilere zaten iletileceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı'ndan da Sayın Fahrettin Koca'dan böyle bir açıklama olmuştu. Veliler müşteri olsunlar, hiçbir öğrenciye velinin iznisi olmadan PCR taraması yapılmayacaktır şeklinde de bir açıklama olmuştu. Bu hafta Dünya Alzheimer günüydü. Maalesef bir onu da hatırlatalım, COVID'in dışında bir bilgi verelim istersen. Tabii. Alzheimer çok önemli bir nörolojik hastalık ve biliyoruz ki tedavisi yok şu ana kadar.
Maalesef.
Fakat buradaki en önemli gelişmelerden birisi ilk kez bir Alzheimer tedavisine ilişkin bir ilaç duyurumu yapılmıştı. Bu ilaçla ilgili şu anda bilim insanları üzerinde çalışmalar yapılıyor. Uygulamaya yani daha doğrusu onay aldı, ruhsat aldı. Fakat şu anda Türkiye'de henüz geri ödeme kapsamında değil bu. Ama bugüne kadar çaresiz olduğumuz bir hastalık için, özellikle yaşlıları esir alan bir hastalık için bir ilaçın bulunmuş olması gerçekten umut verici bir gelişme. İnşallah en kısa zamanda Alzheimer'da tedavi edilebilir, önlenebilir hastalıklar arasında yer alacaktır diyorum Mustafa.
İnşallah. Çok sıkıntılı bir hastalık. Bu yüzden bir anda evini terk edip giden aile büyükleri var ve o aile üyeleri annelerini, babalarını, işte dedesini, nenesini
kesinlikle
arayıp bulamıyor maalesef ve başlarına çeşitli yerlerde sıkıntılar, kazalar gelebiliyor. Böyle bir durumda eğer ilaç etkili olursa pek çok aile rahatlayacak, o insanlar sağlıklarına kavuşacaklar.
Kesinlikle öyle. Buradan sonbahar mevsimine de giriyoruz. Grip de görülmeye başlıyor. Kapalı ortamlarda birlikte olma saatimiz, süremiz de artacak. O yüzden bir uyarıda bulunalım. Bilim insanlarımız zaten sürekli uyarıda bulunuyor ama gerekli olmadıkça çok fazla kapalı mekanlarda kalmayalım. Çünkü soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonlar da yaşamı tehdit ediyor. Üstüne bir de COVID salgını hala söz konusuyken kişisel ve toplumsal tedbirlere hareket ederek inşallah hem salgından hem de kışı rahatlıkla atlatalım sevgili Mustafa.
İnşallah. Sayın Karaaslan, dünyadan ve gündemden önemli başlıklar aktardınız. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi ve sağlıklı, huzurlu bir hafta sonu diliyorum.
Çok sağolunuz. Haftaya görüşmek dileğiyle inşallah.
Görüşmek
hoşçakalın.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan bizlerle birlikteydi. Dünyadan ve Türkiye'den sağlık haberlerini konuştuk. Efendim bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın, esen kalın.
Güne Bakan.